Yapay zekanın o karmaşık kuantum fiziği problemlerini saniyeler içinde hatasız çözüp, hani basit bir alaycılığı veya sesinizdeki hüznü neden hiç anlayamadığını merak ettiniz mi?
Evet, bugün elimizdeki araştırma notlarına bakıyoruz ve teknoloji devlerinin tam da bu sorunu çözmek için yapay zekaya bir nevi duygu öğretmeye çalıştığını görüyoruz.
Hem de doğaçlama oyuncuları kiralayarak yapıyorlar bunu. Yani yanlış duymadınız, Silikon Vadisi'nin kod yazarlarından tiyatro sahnelerine kayan bu tuhaf yetenek avını masaya yatıracağız bugün.
Ve tabii arka planda dönen milyar dolarlık o devasa veri ekonomisini de unutmamak lazım. Algoritmaların duygu okuluna başlıyoruz diyebiliriz aslında.
Şimdi sektördeki mühendislerin şu aralar uykularını kaçıran bir kavram var kaynaklarda. Tırtıklı zeka deniyor buna. İngilizcesiyle jagged intelligence.
Kesinlikle. Yani elinizde binlerce satır kodu kusursuz yazabilen ama insan tonlamasını veya işte ince bir esprinin alt metnini yakalamakta tamamen çuvallayan klinik bir zeka var ortada.
Şey gibi değil mi bu? Dünyanın en zeki ama espri anlayışı sıfır olan o garip ofis arkadaşımız gibi. Hani bir fıkra anlatırsın da sana istatistiklerle falan cevap verir ya.
Aynen öyle bir durum. Kelimelerin matematiksel dizilişini mükemmel biliyorlar ama o kelimelerin arkasındaki nefes alışımızı, hani o duraksamaları falan hiç okuyamıyorlar.
Yani içerideki mekanizma tam olarak neyi kaçırıyor peki? Bu kadar devasa bir işlem gücü neden bir göz devirmeyi ya da ses titremesini algılayamıyor ki?
Çünkü dahi seviyesinde bir kelime dağarcığı var ama duygusal işlemcisi resmen bir hesap makinesi gibi çalışıyor. Sadece metin okutarak insan doğasının o karmaşık yapısını koda dökmek imkansız.
İşte OpenAI veya ScaleAI gibi şirketlerde bu yüzden devasa metin kütüphanelerini bir kenara bırakıyor sanırım. Doğrudan doğaçlama oyuncularına yöneliyorlar.
Kesinlikle. Web kameraları karşısına doğaçlama oyuncularını oturtup onlardan veri topluyorlar artık. Handshake AI şirketinin iş ilanları falan hep bu yönde.
Bir dakika, bu oyuncular tam olarak ne yapıyor orada? Bilgisayara karşı oturup Shakespeare mi oynuyorlar? Nasıl bir etkileşimden bahsediyoruz?
Yok, hayır. Olay çok daha mikroskobik düzeyde ilerliyor. Oyunculara sadece çok ufak tefek ipuçları veriliyor. Mesela diyorlar ki öfkeden hüzne, oradan da neşeye doğal bir geçiş yap.
Anladım. Sadece bir duygu geçişi yani.
Evet, evet. Kamera karşısında bu duyguları yaşarken yazılım aslında onların genel performansını öyle sanatsal bir şekilde izlemiyor. Performansı tamamen matematiksel parçalara ayırıyor.
Nasıl yani? Yüz kaslarını falan mı ölçüyor sistem?
Ses frekansına veya işte gözünü hafifçe kaçırmasını mikro mimik piksellerine dönüştürüyor. Makina üzüntü anındaki o yüz kası geriliminin haritasını çıkarıyor.
Vay canına. Yani o duygu piksellerini tek tek sistemin veri tabanına işliyorlar. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Ama hani bu bana eski veri etiketleme işlerini hatırlattı biraz.
Hangi anlamda?
Ya hani şu fotoğraftaki trafik lambasını seç veya yaya geçidini işaretle diye saatlerce ekrana tıkladığımız o ucuz işler var ya. Bu yeni sistemin onlardan ne farkı var ki?
Farkı şu aslında, verinin kendisi artık trafik lambası gibi cansız bir nesne değil. Doğrudan insan ruhu ve mesleki uzmanlık. Sektör tamamen kabuk değiştirdi anlayacağın.
Yani veri etiketleme artık sadece o düşük ücretli tıklamalardan ibaret değil diyorsun.
Kesinlikle değil. Dev bir ekonomiden bahsediyoruz. Sadece Handshake şirketinin veri talebi geçen yaz 3 katına çıktı. Düşün, sadece Kasım ayında 150 milyon dolar ciroya ulaştılar.
150 milyon dolar mı? Sadece bir ayda üstelik. Bu çok çılgınca.
Çünkü yapay zekayı bir üst seviyeye taşımak için artık avukatların o hukuki sezgilerine veya doktorların anlık klinik kararlarına ihtiyaç var. Şirketler bu profesyonellere çok ciddi saatlik ücretler ödüyor.
Ya bak, tam burada durmamız lazım. Benim kafama takılan çok büyük bir etik çelişki var şu an.
Nedir o çelişki?
Şimdi bu yüksek saatlik ücretler sanatçılar veya doktorlar için harika bir şey, tamam, ama bu insanlar kendi mesleki sırlarını satarak aslında o kendi mesleklerini hızla yok edecek otomasyon canavarını kendi elleriyle beslemiş olmuyorlar mı?
Silikon Vadisi'nin yarattığı en derin paradoks tam olarak bu zaten. Bir yanda eşi benzeri görülmemiş cazip kısa vadeli kazançlar var.
Diğer yanda da kendi topuğuna sıkmak var.
Yani evet, profesyoneller kendi uzmanlıklarını dijitalleştiriyorlar. Bu insanlar sadece bilgiyi değil işte o uzman olmanın formülünü şifreleyip sisteme yüklüyorlar. Kendi dijital kopyalarını yaratmak için yüksek maaşlar alıyorlar diyebiliriz.
O zaman yapay zeka artık soğuk verileri işlemiyor bildiğin. İnsan doğasını kopyalamak için sanatçılardan, doktorlardan falan ders alıyor.
Ve veri etiketleme de işte böyle basit bir iş olmaktan çıkıp profesyonellerin kendi gelecekleriyle kumar oynadığı yüksek bahisli bir sektöre dönüşüyor.
Bu da gelecekte ekrandaki bir duygunun insana mı yoksa algoritmaya mı ait olduğunu anlamayı çok zorlaştıracak herhalde. Sentetik olanla organik olan birbirine girecek.
Kesinlikle öyle. Duygusal bir patlamanın veya empati dolu bir cümlenin arkasında gerçekten hisseden biri mi var yoksa mükemmel bir veri haritası mı var? Bunu asla bilemeyeceğiz.
Gerçekten ürkütücü. Yani ekranda izlediğiniz o duygusal diyaloğun mükemmel eğitilmiş bir algoritmaya ait olacağı günler sandığınızdan çok daha yakın.
Evet, sadece filmlerde değil, belki de müşteri hizmetlerinde veya bir terapi seansında bile bu sentetik duygularla karşılaşacağız.
O zaman bitirmeden şunun üzerine bir düşünün diyorum. Baştaki o zeki ama duygusuz ofis arkadaşını hatırlayın. Bir gün o makineden gelen ve size gerçek gözyaşları döktüren o hüzünlü sesi duyduğunuzda, eğer bu ses tamamen bir makineden geliyorsa, hissettiğiniz o duygu hala gerçek sayılır mı? Bu soruyu size bırakıyoruz. Bir sonraki incelemeye kadar hoşça kalın.